Ayrım 33, sayfa 199. Prop'un yapısal çözümleme yöntemi aşağıdaki maddelerden oluşur. 1. Aileden biri evden uzaklaşır. Tanımı uzaklaşma, simgesi beta. Bu fonksiyon kendi arasında 3 farklı sınıfa ayrılır. 1. Yaşlı nesilden bir kimse evden ayrılır. Beta 1. 2. Ana veya babanın ya da her ikisinin birden ölümleri ayrılığın kuvvetlendirilmiş şekli olarak kabul edilir. Beta 2. 3. Genç nesilden bir kimse evden ayrılır. Beta 3. 2. Kahraman bir yasakla karşılaşır. Tanımı yasaklama, simgesi gamma. Bu fonksiyonun 2 farklı şekli vardır. 1. Ayrılmama veya yapılmaması gereken bir iş belirtilir. Gamma 1. 2. Yasağın tersi bir emir veya teklifle belirtilir. Gamma 2. Çocukların ormana gitmeye zorlanmaları ve çocukların bu emri yerine getirmeleri, tarlaya veya ormana gitmeme yasağı ile aynı sonucu doğurur. 3. Yasak çiğnenir. Tanımı yasağı çiğneme, simgesi delta. Yasağı çiğneme biçimleri, yasaklama biçimleri birbirleriyle ilgilidir. İkinci fonksiyonla üçüncü fonksiyon bir çift element teşkil eder. İkinci yarı birinci olmadan da ortaya çıkabilir. Prensesler bahçeye giderler, beta 3, dönmekte gecikirler. Burada gecikmenin yasaklanması ihmal edilmiştir. Bu gecikme yasakla ilgili gibi gösterilmiştir. Bu noktada hain, saldırgan, kötü kişi olarak adlandırılan şahıs masala girer. Bu saldırganın rolü mutlu ailenin huzurunu bozmak, talihsizliğe ve zarara sebep olmaktır. 4. Saldırgan bilgi edinmeye çalışır. Tanımı soruşturma, simgesi epsilon. 1. Soruşturmanın amacı çocukların oturduğu yeri, kimi kez de değerli nesneleri ve benzerinin bulunduğu yeri öğrenmektir. Epsilon 1. 2. Soruşturmanın tersi saldırgana kurbanı tarafından sorulan sorular biçiminde ortaya çıkar. Epsilon 2. 3. Bazı ayrı durumlarda da soruşturmanın başka kişiler aracılığıyla yapıldığı görülür. Epsilon 3. 5. Saldırgan kurbanıyla ilgili bilgi toplar. Tanımı bilgi toplama simgesi zeta. 1. Saldırgan hain sorusuna hemen bir cevap alır. Zeta 1. Burada da çift fonksiyon vardır. Bu şekil ekseriyetle diyalog şeklinde ortaya çıkar. Bu çift fonksiyonun ilk yarısı olmaksızın ikincisi mevcut olabilir. O zaman dikkatsizlik veya tedbirsizlik neticesinde bilgi verilmiş olur. 2-3, ters yönde ya da bir başka biçimde sürdürülen soruşturma uygun bir cevabı gerektirir. Zeta 2 ve Zeta 3. 6. Saldırgan kurbanını ya da servetini ele geçirmek için onu aldatmayı dener. Tanımı aldatma, simgesi eta. Burada saldırgan tepkili kıyafet eder. Cadı tatlı bir ihtiyar kılığına girer. 1. Saldırgan inandırmaya çalışır. Eta 1. 2. Saldırgan doğrudan doğruya sihirli araçlar kullanır. Eta 2. 3. Saldırgan aldatıcı ya da ürkütücü başka yollar dener. Eta 3. 7. Kurban aldanır ve böylece istemeyerek düşmanına yardım etmiş olur. Tanımı suça katılma, simgesi teta. 1. Kahraman saldırgana inanır. Yasaklar nasıl her zaman çiğneniyorsa, aldatıcı öneriler de tersine her zaman kabul edilir ve yerine getirilir. Teta 1. 2-3. Kahraman kullanılan büyülü araçlara ya da başka yollara mekanik olarak tepki gösterir. Bir başka deyişle uyur, yaralanır ve benzeri. Bu işlev birincisi olmadan da var olabilir. Kahramanın uyuması için kimse bir şey yapmamıştır ama kahraman birdenbire kendiliğinden uyuyuverir. Bu da kuşkusuz düşmanın işini kolaylaştırmış olur. Teta 2 ve Teta 3. Aldatıcı öneri ve bu önerinin kabul edilmesi aldatıcı anlaşma için özel bir biçime bürünür. Bu örneklerde rıza gösterilmesi için zor kullanılır. Kurbanın başına gelen zor durumlar saldırgan tarafından yaratılırlar. Bu element talihsizliğin başlangıcı, ön kötülük olarak tanımlanır. Lambda işareti bunu aldatmanın diğer şekillerinden ayırır. 8. Saldırgan aileden birine zarar verir. Tanım kötülük, simge A. Bu fonksiyonla masalın esas hareketi başladığı için bu fonksiyon çok önemlidir. Uzaklaşma, yasağın çiğnenmesi, bilgi toplama, başarılı aldatma hep bu fonksiyonu hazırlar, mümkün kılar ya da yalnızca kolaylaştırır. Bu nedenle ilk 7 fonksiyonu masalın hazırlayıcı bölümünü meydana getirir. Olay örgüsü ise kötülük aşamasında düğümlenmektedir. Bu kötülüğün büründüğü biçimler son derece çeşitlidir. 1. Saldırgan birini kaçırır. A1. 2. Saldırgan büyülü bir nesneyi çalar ya da kaçırır. A2. 3. Saldırgan ekinleri yağma eder ya da ekinlere zarar verir. A3. 4. Saldırgan günün ışığını kaçırır. A4. 5. Saldırgan hırsızlık ya da kaçırmaları başka biçimlerde yapar. A5. 6. Saldırgan kişilerin bedenlerine zarar verir. A6. 7. Saldırgan birinin apansız kaybolmasına yol açar. A7. 8. Saldırgan kurbanını bir eyleme zorlar veya ondan bir şey koparır. A8. 9. Saldırgan birini kovalar. A9. 10. Saldırgan birinin denize atılmasını buyurur. A10. 11. Saldırgan birini ya da bir şeyi büyüler. A11. 12. Saldırgan birinin yerine başkasını koyar. A12. 13. Saldırgan birinin öldürülmesini buyurur. A13. 14. Saldırgan birini öldürür. A14. 15. Saldırgan birini bir yere kapatır ya da hapseder. A15. 16. Saldırgan yamyamlıkla korkutur. A17. 18. Saldırgan her gece birine acı verir. A18. 19. Saldırgan savaş ilan eder. A19. Seçilen bütünün içindeki kötülük biçimleriyle ilgili tümü kapsayıcı dizelge burada bitiyor. Ama bütün masallar bir kötülüğün yapılmasıyla başlamazlar. Başka başlangıçlar da vardır. Bu başlangıçlar çoğu kez A fonksiyonuyla, yani kötülük fonksiyonuyla başlayan masallarla aynı gelişmeyi izlerler. Bu olgu incelenirse söz konusu masalların bir eksiklik ya da yokluk durumundan kaynaklandıkları görülür. Bu da kötülüğü izleyen arayışa benzer arayışa yol açar. Böylece yokluğun söz gelimi bir hırsızlıkla eş değerli tutulabileceği sonucu çıkar. Şu durumu ele alalım. Prenses Ivan'ın tılsımını çalar. Bu hırsızlığın sonucu Ivan tılsımın eksikliğini duyar. Oysa kötülüğü bir yana bırakırsak, masalın çoğu kez doğrudan doğruya bir eksiklikle başladığını görürüz. Ivan büyülü bir kılıncı ya da büyülü bir atı olsun ister. El koyma da eksiklik gibi olay örgüsünün bir sonraki anını belirler. Ivan eksikliğini duyduğu şeyi aramaya çıkar. Aynı şey kaçırılan nişanlı kız, yalnızca eksikliği duyulan nişanlı kız ve benzeri içinde söylenebilir. İlk durumda bir olay olmuş, bunun sonucunda da bir eksiklik doğmuş, bu da bir arayışa yol açmıştır. İkinci durumda ise daha önceden var olan ve kendisi de bir arayışa yol açan bir eksiklikle karşılaşırız. İlk durumda eksiklik dıştan yaratılmıştır. İkincisinde ise içten var olan bir eksikliktir. Bu eksikliği rakamlar dizisinde belirli bir değeri olan sıfıra benzetebiliriz. Bu an şöyle betimlenir. 8. A. Ailenin fertlerinden biri bir şey kaybeder veya bir şeye sahip olmak ister. Tanım eksiklik simge A. 1. Bir nişanlı kızın eksikliği ya da bir dostun, genellikle bir insanın eksikliği. Bu eksiklik kimi kez çok güçlü bir biçimde betimlenir. Kahraman bir nişanlı aramaya karar vermiştir. Bazen de sözü bile edilmez. Bekar olan kahraman kendine bir nişanlı aramaya koyulur. Olay da işte böyle başlar. A1. 2. Elma, su, at, kılıç ve benzeri büyülü bir nesneye kesin bir gereksinme duyulur. Onlarsız yapılamaz. A2. 3. Büyüleyici gücü olmayan acayip bir nesneye ihtiyaç duyulur. Ateş kuşu, altın tüylü ördek, harikalar harikası ve benzeri. A3. 4. Bir devi öldürecek sihirli bir yumurta gibi özel bir şey eksiktir. A4. 5. Makul şeyler, yaşamak için gerekli vasıtalar eksiktir. Bu gerçekçi başlangıçların ardından kimi kez tümüyle fantastik gelişmeler gelir. A5. 6. Başka değişik biçimler. A6. 9. Kötülüğün ya da eksikliğin haberi yayılır, bir dilek ya da bir buyrukla kahramana başvurulur, kahraman gönderilir ya da gider. Tanımı, aracılık, geçiş anı, simgesi B. Bu fonksiyonla birlikte kahraman ortaya çıkar. Masalların kahramanları iki değişik türdedir. Birinci tür masal kahramanı arayıcı kahramanlar diye adlandırılır. Mesela İvan anne ve babasının çevresinden ve masalı dinleyenlerin çevresinden kaçırılarak uzaklara götürülen genç kızı aramaya çıkarsa, masalın kahramanı genç kız değil kendisidir. Arayıcı kahramanlar bu tür kahramanlardır. İkinci tür kahramanlarsa kurban kahramanlar diye adlandırılır. Mesela bir genç kız ya da küçük bir çocuk kaçırılır ya da kovulursa ve masal geride kalanlarla ilgilenmeyip bunları anlatırsa, masalın kahramanı kaçırılmış ya da kovulmuş olan genç kız ya da küçük çocuktur. Bu tür kahramanlara kurban kahramanlar denir. Bu fonksiyon 7 gruptur. 1. Bir yardım çağrısı yapılır, ardından da kahraman gönderilir. B1. 2. Kahraman hemen gönderilir. B2. 3. Kahraman evinden yola çıkar. B3. 4. Felaket haberi yayılır. B4. 5. Kovulan kahraman evinden uzaklara götürülür. B5. 6. Ölüme mahkum edilen kahraman gizlice serbest bırakılır. B6. 7. Acıyı dile getiren bir ağıt söylenir. B7. 10. Arayıcı kahraman eyleme geçmeyi kabul eder ya da eyleme geçmeye karar verir. Tanımı, karşıt eylemin başlangıcı, simgesi C. Bu an bazen kelimelerle ifade edilir, bazen edilmez. İrade kararıyla arama gerçekleştirilir. Kovulan, öldürülen, sürülen, mağlup olan, büyülenen, başkasıyla yer değiştiren ve ihanete uğrayan kahramanların kendilerini kurtarmak ellerinden gelmez. Böyle hallerde bu element eksiktir. 11. Kahraman evinden ayrılır. Tanımı gidiş, simgesi yukarı doğru ok. Bu gidiş daha önce beta ile belirtilen geçici uzaklaşmadan başka bir şeyi simgeler. Arayıcı kahramanın gidişi ayrıca kurban kahramanın gidişinden de farklıdır. Birincisinin amacı bir arayıştır. İkincisi ise araştırma amacı olmaksızın yola çıkarken kendisine her çeşit serüven beklemektedir. Şu olguyu göz önünde tutmak gerekir. Bir genç kız kaçırılmış ve kahraman da onu aramaya koyulmuşsa iki kişi evden ayrılmış demektir. Ama anlatının izlediği yol, olay örgüsünün geliştiği yol arayıcı kahramanın yoludur. Buna karşılık söz gelimi bir genç kız evden kovulur ve hiç kimse onu aramaya çıkmazsa, anlatı kurban kahramanın gidişini ve serüvenlerini izler, yukarı doğru ok göstergesi, arayıcı kahraman söz konusu olsun olmasın kahramanın gidişini belirtir. Bazı masallarda mekana veya fezaya ait yer değiştirme yoktur. Bütün hareket aynı yerde geçer. Bazen de tersine gidiş daha da pekiştirilip bir kaçış biçimini alır. A, B, C yukarı doğru ok elementleri olay örgüsünün düğüm noktasını gösterir. Olay daha sonra gelişir. masala yeni karakter katılır. Bu kişi bağışçı, verici ya da daha kesin bir olarak sağlayıcı, yol gösterici diye adlandırılabilir. Kahraman genellikle bu kişiyle ormanda, yolda ve benzeri yerde rastlantı sonucu karşılaşır. Kahraman ister arayıcı olsun, ister kurban, bu bağışçıdan bir araç, genellikle büyülü bir araç, elde eder ve bununla uğramış olduğu haksızlığı giderir. Ama kahraman büyülü nesneyi elde etmeden önce çok değişik olaylar yaşar. Ancak sonunda bütün bu olaylar onun söz konusu nesneyi elde etmesini sağlar. 12. Kahraman büyülü bir nesneyi ya da yardımcıyı edinmesini sağlayan bir sınama, bir sorgulama, bir saldırı ve benzeriyle karşılaşır. Tanımı, bağışçının ilk fonksiyonu, simgesi D. 1. Bağışçı kahramanı bir sınamadan geçirir, D1. 2. Bağışçı kahramanı selamlar ve ona sorular yönetir, D2. 3. Ölen biri veya bir ölü, kahramandan kendine yardım etmesini ister, D3. 4. Bir tutsak kahramandan kendisini kurtarmasını ister, D4. 4A, aynı duruma bağışçının tutuklanmasından sonra rastlanır, D4. 5. Kahramana başvurularak aman dilenir, D5. 6. Tartışan iki kişi kahramandan ganimetin pay edilmesini ister, D6. 7. Başka istekler, D7. 8. Düşman bir yaratık kahramanı yok etmeye çalışır, D8. 9. Düşman bir yaratık kahramanla dövüşür, D9. 10. Kahramana büyülü bir nesne gösterilir ve bir takas önerilir, D10. 13. Kahraman ileride kendisine bağışta bulunacak kişinin eylemlerine tepki gösterir. Tanımı kahramanın tepkisi, simgesi E. Birçok durumda tepki olumlu ya da olumsuz olabilir. 1. Kahraman sınamayı başarır veya başaramaz, E1. 2. Kahraman bağışçının selamını alır veya almaz, E2. 3. Kahraman ölmüş veya ölen birinin isteğini yapar, yapmaz, E3. 4. Kahraman tutsağı kurtarır veya serbest bırakır, E4. 5. Kahraman kendisine yalvarana merhamet gösterir, E5. 6. Kahraman bölüştürmeyi yapar ve tartışan kişileri uzlaştırır, E6. 7. Kahraman başka hizmetler görür, E7. 8. Kahraman düşmanın taktiklerini kullanarak saldırılardan kurtulur, E8. 9. Kahraman düşman yaratığı yener veya yenmez, E9. 10. Kahraman değiş tokuş yapmayı kabul eder ama değiştirdiği nesnenin sihir kuvvetini kullanarak verdiği nesneyi geri alır, E10. 14. Büyülü nesne kahramana verilir. Tanımı büyülü nesnenin alınması, simgesi F. Büyülü nesneler şunlar olabilir. Hayvanlar, at, kartal ve benzeri, içinden sihirli yardımcıların çıktığı nesneler, çakmak ve at, yüzük, genç kişiler, gürs, kılıç, bilye gibi sihirli bir özellik taşıyan birçok nesne, söz gelimi, hayvan kılığına dönüştürme gücü, yeteneği ve benzeri gibi doğrudan doğruya edinilen yetenekler. Bütün bu aktarılan şeylerin tamamına büyülü, sihirli nesneler denilebilir. 1. Nesne doğrudan doğruya verilir, F1. 2. Nesne kahramana belirtilen yerdedir, F2. 3. Nesne üretilir, F3. 4. Nesne satılır ve satın alınır, F4. 5. Nesne rastlantı sonucu kahramanın eline geçer, onu bulur, F5. 6. Nesne kendiliğinden apansız belirir, F6. 7. Nesne içilir ya da yenir, F7. 8. Nesne çalınır, F8. 9. Çeşitli kişiler kendiliklerinden kahramanın hizmetine girerler, F9. 15. Kahraman aradığı nesnenin bulunduğu yere ulaştırılır, kendisine kılavuzluk edilir ya da götürülür. Tanımı, iki krallık arasında yolculuk, bir kılavuz eşliğinde yolculuk, simgesi G. 1. Kahraman gökyüzünde uçar, G1. 2. Kahraman karada ya da suda yolculuk eder, G2. 3. Kahramana kılavuzluk edilir, G3. 4. Kahramana yol gösterilir, G4. 5. Kahraman sabit ulaşım araçları kullanır, G5. 6. Kahraman kan izlerini takip eder, G6. 16. Kahraman ve saldırgan bir çatışmada karşı karşıya gelir. Tanımı çatışma, simgesi H. 1. Kahramanla saldırgan açık alanda dövüşürler, H1. 2. Kahramanla saldırgan yarışırlar, H2. 3. Kahramanla saldırgan kağıt oynarlar, H3. 4. Tartılırlar, kim ağır gelirse o kazanır, H4. 93 numaralı masal özel bir biçim sunar. Bu masalda dişi ejderha kahramana şöyle der: Prens Ivan, benimle birlikte teraziye çıksın da hangimiz daha ağır görelim.